Kıymetli izleyicilerimiz merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. TV.net ekranlarında Mesnevi ile İlahi Aşk başladı. Efendim, içinde bulunduğumuz şu mevsimin, şu ayların, şu güzelliğin haliyle beraber bizler sizleri selamlıyoruz. İnşallah sizler de bu atmosferde, şu içinde bulunduğumuz mevsimde yaşadıklarınızla birlikte bu programla Mesnevi'nin bizlere verdiği öğütlerle, Hazreti Pir'in öğütleriyle belki bu yaşadıklarımızı da şöyle başka türlü güzelleştirmenin fırsatını bulursunuz. Evet hocam.
Evet, Ramazan bir manevi mevsim. Ramazan senenin bir ayı olmaktan ziyade iltifat edilmiş, büyük mazhariyetlerin yaşandığı bir ay. Ve bu aya baktığımızda bir Kur'an ayı, Kur'an-ı Kerim'in nüzulüyle şereflenen bir ay. Mesnevi-i Manevi'nin de bir şekilde Kur'an-ı Kerim tefsiri olduğunu düşünürsek ve Ramazan'ın muhatap olarak görmek istediği bir insan var. Kur'an'ın da muhatabı olan bir insan var. Bu insan seyri sülükle ortaya çıkan, seyri sülükün mertebeleriyle ayetlerin, hadisi şeriflerin, şeriatın, tarikatın muhatabı olan insan ve devamlı terakki eden bir insan modeli.
Eyvallah.
İşte bu aranan insan için bu ay hem bir yatırım, bir seneye yayılacak bir kuvvet kazanma mevsimi, hem de bir senenin yükünü şöyle bir dinlenmek için nefeslenebileceği bir mevsim. Aynı zamanda da hatalarıyla, sevaplarıyla kendisini muhasebe edebileceği, melekleşebileceği bir vakit. Dolayısıyla mesnevi sohbetleri aslında Ramazan-ı mağfiret nişanda Kur'an-ı Kerim tefsirini anlamak ve ahlakı, edebi kesbetmek, talim etmek için okunursa çok da isabetli bir iş yapılmış olur. Yani geceliğin her halde, mesela Kur'an okunsun, hadis-i şerif okunsun diye bazı şeylerde, tekliflerde bulunanlar olabilir. Zaten mesnevi, manevi bunlar yerine okusunlar demiyoruz.
Eyvallah.
Yani öyle bir iddiamız yok. Ama herhalde insanlarımız teravih ve oruç mevsiminde şöyle bir bakarsak, gün içerisinde nelerle uğraştıklarını, akşam bin ne kadar boş vakit geçirdiklerini düşünürsek, böyle bir sohbet halakası da oluşturmak, mesnevi ile şöyle ayetler ne diyor, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize nasıl hitap ediyor tarzındaki güzellikleri fark etmeye çalışırsak, herhalde Ramazan'ı da iyi değerlendirmiş oluruz diye düşünüyoruz.
Hocam, Ramazan'ın muhatap aldığı insan, daha doğrusu Ramazan'la muhatap olan insan, hani oruç gibi bir şey giriyor hayatına. Şimdi programımızın ismi, yani ilahi aşk, oradaki aşk kelimesine vurguyla, aşk ve oruç birbiriyle sanki ilintili gibi geldi ben dediniz hocam. Çünkü sair ibadetlerde onun aşk boyutu, hepsinin ayrı ayrı konuşulabilir ama önünde yemeği var, suyu var, onların hiçbir tanesini kabul etmiyor, bir vakte kadar kendini tutuyor. Ancak aşkla mümkün gibi sanki.
Tabii aşk muhabbet olmadan olmaz.
Eyvallah.
İman zaten muhabbetle bilinçtir. Allah'ın varlığını daha evvel de söyledik.
Eyvallah.
Muhabbetle olan bilince ve bilgiye denir iman. Allah'ın varlığına, meleklere, kitaba, peygamberlere, kadere, ahiret gününe vesaireye, imani hakikatlere bir insan bilgi olarak sadece kabul eder de muhabbet hissetmezse ona iman denmez. O imani bilgidir. Onda iman olmamıştır henüz ama. Onda mümin olabilecek şekle gelmemiştir. Çünkü mümin kalbiyle tasdik etmek durumunda, akılla tasdik etmek durumunda değil ki.
Eyvallah.
Kalbi ona eyvallah etmeli. En azından bir muhabbeti olması lazım. Bu muhabbetin dışarıya yansıyabilmesi, içten dışa fiil olarak çıkabilmesi ise ayrı bir muhabbet istiyor. Aslında oruç bu muhabbetin en az asgari seviyede ama insanın tutunduğu, hani bunu da kaybedersem tamamen ben artık kafir olduğumu düşünürüm diyecek kadar içinde derinlerde kalmış o muhabbete işaret ediyor. Halbuki oruç zordur.
Eyvallah.
Namaza bakıldığında namaz daha kolaydır aslında. İnsanın hayatında yer içer, 15-20 dakikasını ayırır, namaz kılar. Fakat ne hikmetse namaz zor kılınır. Muhabbet azı olan, az muhabbeti olanlarda oruç illa tutulur. Neden acaba? Çünkü o oruç, o artık bir ay boyunca bütün insanlığın böyle karar alarak yemek yememesi ve nefsiyle onu artık bir noktada tutması sebeplerinden dolayı kalbindeki o zerre imanı kaybetmemek için, mümin olduğu şuurunu kaybetmemek için oruca sarılır birçok insan.
Eyvallah.
Fakat unutmasınlar ki bu muhabbeti kaybetmemek için muhakkak namaza ve ibadetlere riayet, haram ve helale de riayet etmek şarttır. Biz tekrar Mesnevi Manevi'ye dönersek, Ramazan muhatap bir insan arar. Kur'an muhatabı olan insanı arar. Ramazan'da da bunu bulamazsa, insan bu muhatap insanlar arasına dahil olamazsa yazık olur.
Eyvallah.
Çünkü çok büyük bir lütuf, çok büyük bir rahmet sizin de buyurduğunuz gibi hemencecik yapabileceğimiz fiiller olarak bize verilmiş. Fakat karşılığı hepimiz bir araya gelsek yapamayacağımız güzelliklerle verilmiş. Bütün insanlık bir araya gelse bir insana bir cennet yapamaz. Bütün insanlık bir araya gelse kalbindeki sıkıntıyı alamaz. O derinliğine göre değişir. Yapamaz bunu. Kalbi fethedemez. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Dolayısıyla Hazreti Allah bütün insanların yapabileceği kolay fiillerle, güzelliklerle bize tenezzül etmiş. Fakat karşılığında bütün insanlık bir araya gelse asla veremeyeceği nimetlerle nimetlendirmiş ve mükafat vermiş. Bu mevsimler öyle mevsimler.
Eyvallah.
Evet.
Hocam Mesnevi'ye geçelim dediniz ama o arada şöyle bir tarif de çıktı sanki. Hani Ramazan'da bu bütün insanlığın hep beraber o ibadette buluşması, hani tırnak içinde tevhid olmaları desek ona. Demek ki sair hayatımızın geri kalan noktalarında da biz cemiyet olarak, millet olarak ya da İslam alemi olarak tevhid olmayı başarsak, hani birçok noktada zor gibi görünen şeyler de daha kolay ilerleyecekler. Oradan da sanki bir tarif çıktı hocam, öyle anladım ben Deniz.
Öyle zaten, bir de şu var, yani biraz dertliyiz bu mevzularda. Allah Teala en önce Müslümanım ve müminim diyenlere akıl fikir versin. En önce onların birleşmesini nasip eylesin. Amin. Maalesef dışarıda el oğlu denebilecek kişiler çok tatlı geliyor bizim insanlarımıza. Kendi insanımıza da ne kadar yüklenebilirsek yükleniyoruz. Hizmet eden insanlara peygamber kıssaları anlatarak, daha bunlar olmamış, bak peygamberler nasıldı, bu nasıl diye üzerine çullanıyoruz. Öte taraftan kızıl kafir olanlarla alakalı kendimize ait bir jest bulduğumuzda da "Aa sen de bizdensin, gel yavrum" diyerek bağır açıyoruz. Şirin görünmeye çalışıyoruz. Hak için, Allah için sevgisi olan insanların yapamayacağı her şeyi yapıyoruz. Göstermelik. Ya kendi çıkarlarımızı korumak, ya kendi müntesiplerimizi rahatlatmak, ya bir şekilde ne bileyim belli dengeleri kendi lehine çevirmek için bu maslahatları maalesef kullanıyoruz. Bizim insanı harcamak gibi, insanı berbat etmek gibi, insanımızı hiç layık olmadığı derecede tahkir etmek gibi bir hastalığımız var. Maalesef var. Ve maalesef Müslüman İslam camiasında bu çok fazla var. Bir adam her türlü şeyi kırar. Kırmadığı koz kalmaz, kırmadığı, devirmediği çam kalmaz. Orada bir şirinlik yaparlar ona. Yani adamın ne hayatı, ne cinsel şeyi, ne ekonomik tarzı, ne dünya görüşü, hiçbir şeyi şey değildir ama mutlu eder. Sosyetiktir, şeyidir, albenisi vardır. Ne bileyim böyle farklı tarzı vardır, tercih edilir. Fakat öte taraftan insanımız vardır, yetişmişi vardır, yetişmeye gayret edeni vardır. Onlara bakmaz bile, sürü gibi görür. Sonra da Allah için sevmekten dem vururuz. Bu olmaz, vermez. Ramazan'da birçok insan, birçok fikir, hepsi beraberce en azından saygılı olmayı öğrenirler. Ve bunun berekatıyla en az cinayet, en az hırsızlık,
eyvallah,
en az boşanma, en az kavga hep Ramazan'dadır. Yani sosyal olarak bile, istatistiki olarak bile Ramazan'ın bereketi ispatlanmıştır. Fakat böyle bir tuhaf bir durum var. Yani biz insanımızı çok şey yaparız, harcarız. Yani ben bu konuyu çok açmak istemiyorum ama yeri gelirse de konuşuruz inşallah. Bugünlerde mesela ne hikmetse böyle kendi padişahlarımıza, büyük insanlarımıza, tarihteki insanlarımıza hakaret furyası başlamıştır. Tuhaf bir şey. Yani hakikaten insan yaşadıkça ve yaşlandıkça dünyanın nankörlüğünü şey yapabiliyor. Yani görebiliyor, fark edebiliyor. Allah hepimizi ıslah eylesin inşallah.
Amin.
Ramazan'da insanlar toplum olarak bugün bir şeyler yaşayabiliyorlarsa, toplum olarak bunu hissediyorlarsa, şöyle insaf ile baksınlar. Bunlar bizim şanlı ecdadımızın bu topluma Ramazan'ı yayan, örfüyle, adetiyle, Ramazan'la insanı kuşatan, kalpteki o zerre muhabbeti en iyi amellere, hatta cihada kadar o noktaya getirebilecek derecede yetiştiren toplumu inşa etmeleri sayesindedir. Maalesef ama bugün hala Yavuz Sultan Selim Han'a tuhaf tuhaf laflar edenler var. Şah İsmail'in üzerine yürümesi lazım mıydı, değil miydi? Bir konuşsalardı, ne yapsalardı falan tarzında komik komik açıklamalar var. Sultan Selim diye köprü konulmasınmış. Üçüncü köprü, duydunuz mu siz bunu? Üçüncü köprüye Sultan Selim Han denmeyecekmiş. Ne denecekmiş? Acaba bu ülkeyi İngilizler işgal etti ve İstanbul'a Yunan bir vali mi atadı? Sıkıntı nereden geliyor? Efendim, bazı kardeşlerimizde hassasiyet olurmuş, gelmeyelimmiş onları. Vallahi benim bir sürü Alevi arkadaşım var. Samimi. Daha bugüne kadar onlar hakkında, Yavuz Sultan Selim hakkında bir şey duymadım. Hele İran'daki Şiiler bizim buradaki Caferileri kafir görür. Bunlardan haberi var mı konuşanlar? Var. Ama bu milletin haberi yok. Atıyorlar. Sultan Selim Han'a kim laf söyleyebilir? Bugün bunu iddia eden herhangi bir cemiyet, herhangi bir topluluk, herhangi bir ehli tarik, herhangi bir cemaat, kendi aralarında bir konuştuklarını dışarı yansıtan adamı aforoz ediyorlar. Barındırmıyorlar bile. Hacamat edip gönderiyorlar. Bütün Anadolu'yu Türk şiirleriyle karıştırmış, payitahtı yıkmak üzere gelmiş, koca koca alimlerin fetva verdiği bir mevzuda, şimdi tarihe kalkıp da, o da çok şeydi canım. Yani biraz daha böyle diyalog falan böyle bir... Lütfen insanlar saçmalamasın, kendine gelsin. Lütfen. En önce bizimle bir konuşsunlar insanlar. Dedelerimizi bıraksınlar, en önce bizimle konuşmayı öğrensinler. Bunu söyleyen insanlar Mesnevi ile barışmış mı? Bunu söyleyen insanlar İmam-ı Rabbani ile barışmış mı? Abdülkadir Geylani'yi tanıyorlar mı? Eşrefoğlu Rumi'yi biliyorlar mı? Bu padişahların kabahati nedir? Sultan Abdülhamit diye koysan Masonlar ayağa kalkacak. Yahudilere toprak vermediği için. E kimi koyalım? Birisinin dediği ismi koysak bu sefer de diyecekler ki üzerinden geçiyorsun, sürmesizlik oluyor diyecek. Zırvalıkların sonu gelir mi? Osmanlı ve Türk milletine, bu coğrafyada yaşayan biladı Türk, 72 milleti içine aldığı halde ahlaksızlığı terk ettiği için adına Türk denilmiş olan bu kavmi necibe, hilafeti getiren bir zat. Tevazudan dem vuruyorlar. Bazen de başımızdaki insanlara çok mütevazi olman lazım. Senden büyük Allah var diyorlar. Al işte Yavuz Selim öyle bir insandı. Payitahta getirdi hilafeti, gündüz nümayiş istemedi. Halk kendisini karşılar diye gece girdi. Ama o da yaranamadı. İnsaf etmek lazım biraz. Ve herkes haddini bilsin. Sultan Selim Han diğer padişahlara benzemez. Eceli gelen köpek de cami duvarına işer. Herkes haddini bilsin. Ben çocukluğumdan beri Sultan Selim Han'ın hayranlığı diye büyüdüm. Onun camiinde aldığım feyzi bugün hayatımın geri kalanını verebilirim. Öyle bir camidir orası. Öyle bir türbedir. İbni Kemal'in sıçrattığı çamuru kefeni ve tabutunun içerisine konulmasını vasiyet edecek kadar da ilme hürmet eden bir insandır. Evet, kaypak, omurgasız, şahsiyetsiz, Müslümanlara yandaş olmayıp da başka şeylere yandaş olanlara karşı da çok ceberut bir zattır. Allah şefaatine nail eylesin.
Amin.
Allah böyle bir insan çıkartmayı nasip eylesin onun hakkında konuşanlara. Herkes edebini bilmeli. Ecdadımıza, padişahlara, eskiye yönelik, keşke savaşmazlardı da falan gibi laflar ederek, türlü türlü bahanelerle bu işleri çıkartanlara sesleniyorum. İşi sıkı tutun. Efendimiz'den başlayın. Bedir olmasaydı, Uhud olmasaydı, Hendek olmasaydı, Mekke'yi fethetmeye lüzum yoktu deyin. Deyin de ağzımızdan baklayı çıkartalım. İnsaf etmek lazım. Hakikaten insaf etmek lazım. Ve hadlerini bilmeleri lazım. Ne kadar ne yapılırsa yapılsın. Bir insan çok iyi işler yapıyor diye kötü bir iş yapma hakkını elde edemez. En azından yanlışlıklarından dönüp en önce ruhaniyeti Evliyaullah'tan, Selahaddin-i Osmaniye'den ve bu haktan özür dilesinler de o çok nutuk attıkları tevazuyu bir de onlardan görelim inşallah. Başkalarının da olması gerektiğini söyledikleri o tevazuyu kendilerinde görelim inşallah. Arz edebildim mi?
Estağfurullah.
Peygamberlerle alakalı kıstasları sahabe-i kiramın kazandıkları zaferlerle mahviyete düşmeleri meselesini, ulemanın siyasetten uzak kalması adabını en önce hocalar, imamlar, meşayih kendilerine tatbik etsinler. Siyaset zaten iddia meydanıdır. Bu iddia meydanında zaten evliya gibi yaşayan insanlara laf atacağına, insaf dahilinde konuşacağına bir insafsızlığı da yapmamaları lazım. Allah bunun hesabını sorar. Zulmevi viran olur, gerkebetullah olsa da, kan içenin içerler kanını, haşa ilah olsa da demişler. Zulmetmeye kimsenin hakkı yoktur. Nereden nereye gelindiğini herkes biliyor. Biz biliyoruz. Nice diktatörler gördü bu insanlar. Tamam, şimdi başladık şimdi artık. Mesnevin ilk bölümü gitti gürültüye. Ne kadar var vaktimiz?
Var hocam, birkaç dakika.
Birkaç dakikada şunu söyleyeyim de. Böyle oluversin. Mesnevi'de uykusu geliyor arkadaşların. Diktatör diyorlar bazı insanlara. Tarihte ne diktatörler gelmiştir biliyor musunuz? İnönü zamanında Aziz Nesin hapse atılmıştır. Biliyor mu gençler? İnönü zamanında. Burada anmaya bile hayal ederim ama buraya gelirmiş İnönü. Rüya tabir ettirmeye falan. Yenikapı Mevlevihanesi'ne. Buraya girermiş yani. Aziz Nesin onun zamanında hapse atılmıştır. Donanmada çıkan yangından sonra. Hapisten kim çıkartmıştır biliyor musunuz?
Yok hocam.
Adnan Menderes. Peki hadi altın soru. Kime diktatör dönmüştür biliyor musunuz? Adnan Menderes'e. 12 sene vali, atanmış olan valilerin hepsi parti başkanıydı. Hem parti başkanıydı, hem belediye başkanıydı, hem valiydi. 12 sene, 10 sene. Bu adamlara diktatör denmemiştir. Adnan Menderes'e diktatör denmiştir. Ne kadar hizmet eden adam varsa aynı mihraklar tarafından hep böyle demiştir. Aynı Yezid'in Hazreti Hüseyin'e sövmesi gibi. Sen şöyle olmak istiyorsun diye kendisi baş olmak istiyor halbuki. Her türlü zulmü yapmış ama öyle. Kurt kuzuyu yemeye aklını koyunca yukarıdan su içiyormuş. Dere de yukarıdan akıyormuş. Koyuna diyormuş ki suyumu bulandırıyorsun. E sen yukarıdasın, ben senin suyunu nasıl bulandırayım diyormuş. Kafaya koydum, seni yiyeceğim, bahane bulmam lazım diyormuş. Ya bu insanlar böyle, bu şekilde. Allah ıslah etsin. Bir yandan şu an hizmet edenlere başka şeyler okunacak. Utanmadan bir de Gazali'den misaller verilecek. Hiçbir siyasi şeyle alakası yok bu söylediklerimiz. Sadece insafsızlık. Ben eğer bu konuda konuşmayıp da kafamı şuradan kaldırmazsam, kaldırmadan bu konularda konuşmazsam kendimi vebal altında hissediyorum. Böyle bir izansızlık olamaz. Bir yandan da Müslümanım diyenler ne oldukları belli olmayacak bir tavrın içerisine girecekler. Bu muydu İslam? Elbet Allah Teala bunun hesabını alır. Tamam.
Eyvallah.
Evet.
Eyvallah hocam. Böyle bir ara verelim müsaadenizle. Kıymetli izleyicilerimiz, inşallah az sonra tekrar huzurlarınızdayız. Yeni Kapı Mevlevihanesi'nden Mesnevi ile İlahi Aşk programımıza devam ediyoruz. Hocam bu mevzular da hani siz uykular da açılsın dediniz ama bendeniz onu iki anlamıyla beraber anlamaya çalıştım. Yani hakikaten belli gaflet uykularına da onlardan uyanmaya da vesile olsun bu açıklamalar.
Yani geçmişimizden soğuttular, hizmet eden insanlardan soğuttular, evliyasına konuştular, peygamberine konuştular. Yahu bu nasıl bir şeydir? İnsan hakikaten biraz tuhaf bir şey yapıyor. Yani Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz Mesnevi'nin o 9200 küsur beyitlerinde şöyle bir şey söylüyor. Yani o kadar yalnız kalır ki artık bu davayı savunan insanlar, ya herhalde ben yanılıyorum artık diyecek noktaya gelir diyor. Ha bakıyorsun koca koca kafalar, koca koca hizmet edenler, yani aklı başında olması gereken insanlar öyle abuk sabuk, tuhaf. Yani basınıyla, yayınıyla, ilahiyatçısıyla, siyasetçisiyle, hocasıyla, dervişiyle. Böyle bir tuhaf bir şey yani. Bir noktada buluşmak niye bu kadar zor? Yani bunun için çok büyük kriter lazım değil ki. Eleştirmeden, ya no comment, yani yorumsuz hakkımızı kullanamaz mıyız? Yani yorum yapmak zorunda mıyız? Ya eyyühellezine amenü, yorum yapın diye ayet mi var ya? Yani bu, niye bu kadar zorluyoruz? Yani her olaya bir yorum yapın diye ayet mi var ya? Hadis mi var, ayet mi var? Tuhaf bir şey yani. Fikir soruluyor. Her sorularına cevap vermek cahillik alametidir. Yani bu tuhaf bir durum. Çok tuhaf bir durum.
Eyvallah.
Sonradan da iş yapan insanı karalamak. Yetişen insanı karalamak. Yetişmeyeyim kenarda böyle Mongol gibi şey gibi sürü gibi durursan senden iyisi yok. Siyasetçisi de bunu istiyor, hocası da bunu istiyor, tekkedeki bilinmesi de bunu istiyor. Anlaşılır gibi değil yani. Anlaşılır gibi değil. Tuhaf bir şey. Evet. Haksızlıkta sadece şehveti ve aç kaldığı için bağıranlar eşeklerdir. Eşekler nefisleri için seslerini yükseltirler. O sebepten dolayı da Lokman suresinde en çirkin ses eşek sesidir der. Yoksa eşeğin sesi fena değildir laf aramızda. Acayip böyle tenor gibi sesi çıkar yani o operalarda falan şey yapan. Hani Pavarotti falan gibi böyle aaa diye bağırdığında köy inletir yani. Gayet tınısı vardı. Notayı alsa belki şey bile olur yani. Güzel böyle bir çalgıyla çurguda yapılacak bir şey olur. Neticede Batı musikisi tabiattaki sesleri taklit ediyor zaten. Ama sesin çirkinliğinden kaynaklanmıyor. O sesin çirkinliği değil onu çirkin yapan. O sesi çıkartmaya sevk eden duygu çirkin. Acıkınca mı? Sadece şehvet tatmini için mi bağıracaksın yani? Bir şeylerin elden gidiyor, maneviyatın elden gidiyor. Ecdadına sövüyorlar, bayrağın iniyor. Al işte, tekkeye bakıyorsun. Yeni Kapı Mevlevihanesi. Sanatın bilmem neyin beşiği olmuş bir şey. Yetiştirecek adamı şey yapmıyor. Bilenler burada sırf gösterisini yapıyor gidiyor. Hiçbir şeyine karışmıyor. Bilmeyenlere bağırıyor. Bilmeyenler gelip iş yapıyor ya da tuhaf bir şekilde sokuluyor. Bu mudur? İşte burada insanın düzgün bir şekilde ses çıkartması, bir şeyler üretmesi lazım. Üretemezsiniz Mustafa'cığım. Anında indirirler. Nereye kadar gidecek bakalım. Neyse. Padişah cariye hikayesinde kuyumcuyu getirmişlerdi saraya.
Eyvallah.
Saraya getirdikleri zaman kuyumcuyu dedi ki hemen padişah ne yaptı? Anahtarı verdi. Artık detaya girmeyelim. Anahtarları teslim etti. Fakat burada bir tabir var. Evet 160. beyitte işte o garip kuyumcu tabiri var. Yani o garip kuyumcu geldi. Oradaki gurbetten gelişine de işaret var. Aynı zamanda nefse emmare bu insanın keremli vücudu velakat kerremna beni Adem, Allah'ın keramet gibi mucize olarak yarattığı bu insan bedeninde nefse emmare aslında çok yabancıdır buraya.
Allah Allah.
Kendisini alıştıra zaten. Zaaflarla kendisini alıştırır. İşte kola, gazoz bunlar bize yabancı değil miydi şerbet olarak? Fıtratımıza da yabancı. Öyle değil mi?
Eyvallah.
Ama kendisini alıştıra içindeki zehirle şeyle ne yaptı? Vücuda alıştırdı. Değil mi? Mesela Ramazan mevsimi bizim lüzumsuz zaaflarımızdan kurtulmak için çok büyük bir fırsattır. Biz arkadaşlarla bir kampanya başlattık. Kusura bakmasın kardeşlerimiz ama bazı içecekleri, helal sayılan bazı içecekleri, çok şeker ihtiva eden, çok asit ihtiva eden bazı içecekleri hayatımızdan çıkartma kararı aldık. Vücuttaki yağlanma azaldı, karaciğer vesaire. Yani sıhhat açısından da Ramazan'ı fırsat bilelim. Neyse, aslında bize yabancıdır bu ama bize kendisini alıştıra alıştıra hayatımıza girmiştir. Zaaftır aslında şu anda. Bizim hayatımıza ait değildir. Dışarıdan kendisini yapıştırmış, nüfuz etmiştir.
Ama hocam seyri sülük yolculuğunun o ilk basamağında
tabii,
o yok mudur?
Var. Neden? İnsanın zaafları bu dünyaya onu bağlar. İnsan bu dünyaya bağlanmak için gelmedi ki ama. Eyvallah. Sıçramak için geldi. Yani tabanda o var diye tavana kadar çıkartacak halimiz yok ki. Anlatabildim mi acaba? Yani bu toprağa bineceksin. Tamam, bu toprağa, ama bu toprak hafriyat için var. Üzerine senin yapılanman olsun diye toprak lazım. Anlatabildim mi acaba?
Estağfurullah.
Yani alıp da onu tavana taşıman için değil.
Eyvallah.
Şimdi o her şey yerinde güzeldir. Her şey yerinde iyidir. Şimdi burada garip kuyumcu denilmesinde böyle bir hikmet var dedik. Şah onu çok iyi karşıladı. Altın hazinesinin anahtarlarını ona emanet etti. 162. beyitte. Sonradan bakın ne diyor hekim. Şimdi diyor ki hekim, padişahım, pes hakimeş koftey sultanımi ankenizek rabedin hacebidi. Padişahım, şimdi müsaadenizle bu gelen kuyumcu sizin cariyenizi alsın. Bir yandan Farsçasına baktım da yanlış okumamak için. Bazen çünkü Türkçesinde de baskı hataları olabiliyor. Biz aynı zamanda kitabı da tavsiye ediyoruz okurken. Hekim-i İlahi Padişah dedi ki, ey büyük sultan, ey yüce sultan, şimdi cariyeyi de ona ver. Allah Allah. Padişah cariyeyi istiyordu. Yok, sen ona ver cariyeyi. Eğer cariyeye talipsen, cariye bir müddet bunun ne olduğunu görmeli. Bunun bir hikmeti var. Sen bana tabi ol, beni dinle. Neden? Ta ki kuyumcuya kavuşmakla cariye iyileşsin de bu kavuşmanın serinliği onun ayrılık ateşini söndürsün. Çünkü bu bir şekilde nefsiyle, affedersiniz, kuyumcuyla irtibatta olmalı, yakın olmalı ki bundan uzak kaldığı müddetçe sana da rağm olmayacak. Bir müddet kuyumcuyla beraber olsunlar. Padişah bu söz üzerine hemen ay yüzlü cariyeyi kuyumcuya bağışladı. Şehbedo bahşid an mehruy ra goft kerdan her du sohbet cuyra. Padişah ne dedi? Hemen tabibin dediğini yaptı. Bu söz üzerine, affedersin, padişah demiyor. Ay yüzlü cariyeyi, mehruy malum, ay yüzlü demektir. O ay yüzlü cariyeyi ne yaptı? Kuyumcuya verdi. Böylece birbirinden uzak olanı, uzak düşeni, cuyra, birbirinden uzak düşenleri ne yaptı? Birleştirdi. Evet. Müddeti şeş mah mirandan kam ta be sıhhat amedan dühter tamam. 6 ay kadar bir müddet cariye ile kuyumcu beraberce yaşadılar. Bu arada cariye de tamamıyla ne yaptı? Sıhhate kavuştu. Bu müddet tamam olduktan sonra ba'd ezan ez behri o şerbet bi saht. Tamam olduktan sonra hekim kuyumcu için bir şerbet hazırladı. Şerbetten içen kuyumcu hastalanıp zayıflamaya başladı. Cariyenin gözü önünde adeta ne yaptı? Eriyip gitti. Şimdi bunları biraz okuyalım da.
Eyvallah hocam.
Üzerine konuşalım. Kuyumcunun güzelliği ve endamı zehirli şerbetin tesiriyle tamamen kaybolunca, evet, cariyenin ona ilgisi de hepten bitiverdi. Evet. Canı duhter derbe vali o nemand. Cariye de o güzellik gidince ne yaptı? Ona ilgisi azaldı. Bak ne kadar ibretli. Halbuki onu görmediği halde onun için o yanıp tutuşuyordu, sarılıp soluyordu. Ki kuyumcu da ona sevdalı değildi.
Değildi.
O sevdalıydı ona. Kuyumcu geldi, onunla beraber oldu. Yanında sarılıp solunca cariyenin sıtkı sıyrıldı onda. Allah Allah. Peki. Ne oldu? Şimdi şu 169. beyit muhteşem bir beyittir. Işkayı kez peyi rengi buvet, ışk nebbet akıbet nengi buvet. İşte renk cazibesiyle husule gelen aşklar, renk cazibesinden dolayı ortaya çıkan muhabbetler, o renk kaybolduktan sonra yerini neye bırakır? Muhabbetsizliğe bırakır. Sonu nedir peki? Bu kadar seviyordun, ne oldu? Rezil oldun. Rüsvaylıktır diyor. Bunun için mi yandın? Bittin. Şimdi buraya gelelim işte. Bu beyitlerle beraber şimdi düşünelim.
Eyvallah.
Bir kere 163. beyitti galiba. Padişah cariyeyi ne yapıyor? Hekimin sözüyle kuyumcuya veriyor. 6 ay kadar mesut yaşadılar. Şimdi hemen bir şey yapalım. Yani uyanık olalım biraz. Bir müddet mutlu yaşadılar dese, bunda anlaşılmayacak bir şey var mı? Mesnevi manevi niye 6 ay tabirini kullandı? İşte remizlerle anlatabilmek, o remizleri bilen bir toplum olduğunda hele ki çok müthiş. Hem sanatın zirvesini gösterir, hem de bakın şu beyitleri, padişahın hikayesi, kuyumcunun cariyeyle evlenmesi gibi dinleyenler, şimdi bakın bu beyitlerden kaç mevzuyu birden öğrenecekler. 6 ay kadar, 6 ay müddetince mutlu yaşadılar. 6 ay nerede geçiyor acaba 6 ay? 6 ay müddet. Bir kere 6 meselesi var. 6 karından geliyor. 6 safa. 6 safaya işarettir diyor bazı şarihler. Çünkü burada 6 ayı boşuna kullanmamıştır. 6 safada nedir? Yani nefsin ilk basamaktaki 7 derecesi vardır. O 7'nin en sonuna kadar geldiler ve ilk basamakta kaldılar manasına geliyor bir. İkincisi, Allah yer ve göğü 6 günde yarattı. Tabirine baktığımızda burada 6 ayın yine bu semavatla arz, dünyalık olan her şeyi yaşadılar manasına 6 ay şeklinde terkip ediliyor. 6 ayın bir şeyi de şu, hadiste geçen bir 6 aylık meselesi var. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim 23 senede nazil olmuştur. 23 senede nazil olan Kur'an-ı Kerim işte Maide suresinin ayetleriyle, Nasr suresinin ayetleriyle tamam olmuştur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle bir sözleri var. Rüya hakkında. Nübüvvet, rüya, salih rüya nübüvvetin 46 cüzünden birisidir. Bunu ilk programlarda da bir ara rüya bahsinde anlatmıştık. Yani nübüvvet 46 cüzdür. 46 kısımdır nebilik kurumu. Bu nübüvvetin veya bana gelen nübüvvetin 46'da biri de rüyadır buyuruyor.
Eyvallah.
Şimdi bakıyoruz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a 23 senede inmiş Kur'an. 23 seneyi 46'ya böldüğünüzde 6 ay yapar. Efendimiz'e 6 aylık müddet içerisinde rüyada Cebrail Aleyhisselam'ın rüyada kendisine teşrifiyle veya rüyada kendisine bazı şeyler ilham edilerek Allah'la irtibatı nübüvvet zamanındaki o 23 senenin 6 aylık kısmı rüyada olmuştur. Böyle acayip bir şey vardır, tutarlılık vardır. O halde burada 6 ay Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rüya görüşünden telmihen uzak gibi olsa da rüya gibi yaşadılar. Yani öyle bir alemde yaşadılar. Aslında hakiki bir şey olmadı. Fakat bir müddet kendileri bir talim üzere 6 ay bu şekilde beklettiler, bekletildiler. 6 ay aynı zamanda kaç gün yapıyor? 150 gün yapıyor. Değil mi? 6 ay kaç gün yapıyor? Yani 30 olarak düşündüğümüzde.
30 olarak düşünürsek hocam 180 gün yapıyor.
180 Eyvallah. Gün yapıyor. 180 gün yapıyor. 150-180 arası da yine insana ruh üfürülüşüyle alakalı bir hesap kitap meselesidir. Bunların hepsine işaret olduğu söyleniyor. Eyvallah. Şimdi burada kuyumcuyla 6 ay yaşadılar. Bir şerbet yaptı diyor tabip. Niçin şerbet yapıyor? Babasının hayrına yapmıyor tabii o şerbeti. Kuyumcuya bunu yavaş yavaş hissettirmeden o şekilde içirerek kuyumcu yaptığı bu zehirli şerbet onu ne yapıyor? Perişan ediyor.
O da hocam yani aslında bir öncesinde dönecek olursak. Bütün bunlar olurken yani kuyumcu Semerkant'tan saraya davet edilmesi ve sonra hadi cariyeyi bir mühlet işte ver dediğinde yine bu sözü de dinlemesi. Hala orada padişahın da bir talimi var. Padişahla da yapılan bir muamele var orada. Yani o 6 ayda padişah da bir tarafta bekliyor vaziyette herhalde.
Yani bekliyor vaziyette ama padişah ama ne demişti hekime? Benim aradığım sen misin dedi.
Eyvallah. O zaman onu hiç unutmadan bütün bunları
tabii,
dinlemek lazım.
Yani padişah hem tabiple hem habiple.
Eyvallah.
Onunla beraber olduğunda bir şeylerden mahrum oluyormuş gibi durunca çok güzel ifade ettiniz. 6 ay cariye beraber ama 6 ayda periz yapan padişah. Eyvallah. Fakat o perizi neyle yapıyor? O hekimle beraber. Hekimi gaybiyle alışverişte.
Eyvallah.
Onun terakkisi devam ediyor. Fakat onun terakkisi devam ederken işte 6 ay müddetten sonra aynı çok güzel işaret ettiniz. Artık kendisini nefiste gösterme çağı gelecek padişahın. Kendisini nefiste gösterme çağı gelecek. Bir rivayette buradaki bu 6 ay mühletin enbiya kıssalarındaki hikayelerindeki günlere de tekabül ettiği hakkında da bir rivayet var. Onu da şimdi hatırlamış oldum şerhlerde.
Eyvallah.
Şimdi padişah bu şekilde zehir yapıyor. Şimdi bunu söyleyebilirler şimdi. Şöyle diyebilirler. Her ne kadar bu temsili bir hikaye olsa da böyle Allah velisi dediniz, kalp dediniz, nurlanmış dediniz. Şimdi zehirlemesi caiz mi?
Ki başka vaatlerle getirildi.
He, mesela onunla konuşsaydı ya, diyalog kursalardı. Otursaydı, bak kardeşim senin yüzünden bu kız şey değil. He. Şimdi orada bunun başka türlü telafisi imkanı olsaydı zaten olacaktı. Bir de düşünün, bu böyle bir duruma maruz kaldığından aslında kuyumcu o cariyenin kanına kastetmişti. Hem ona bu muhabbeti göstermişti, değil mi? Hem uzak kalmıştı, hem de o istemedi, onun yanına padişah getirdi. Yani şöyle bir bakıldığında, o kuyumcunun ölmesi onun için de bir hayat. Çünkü kuyumcu zalim olacaktı. Hak etmediği bir cariye, hak etmediği bir hazinede, hak etmediği bir hayatta yaşıyor durumu olacaktı. Buradaki anlatılan tasarruf şudur. Allah velileri, bir lafı uzatmayalım, idam ve icat kabiliyetine sahiptir. Allah velileri ve peygamberler icat ve idam kabiliyetine sahiptir. Mesela mucize nedir? Aslında mucize bir icat ve idam hadisesidir. وَمَا اَسْتَنْزُ بِاللّٰهِ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى O taşları sen fırlattığında kafirler üzerine sen atmadın. Allah attı. Ayet-i kerimesini hatırlarsak orada o toprağın hepsinin gözüne girebilecek şekilde onları berbat etmesi müşrikleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o tabiat fizik kanunlarına göre orada o fizik kaidesini idam etmesidir. Yani o taşın veya birkaç taşın yüzlerce insanın, onlarca insanın gözüne kaçması o anda fiziken mümkün değildir. O yüzden mucize deniyor.
Eyvallah.
Fakat nedir bu? O andaki fiziki kaide yok etmektir bu. İdamdır bu. İdam ettin, boşluk kabul etmez, yerine bir şey kayyım kıldın, icattır ortaya çıkarttığında. Allah yalnız, Allah Teala'nın lütfuyla olduğu için mucize, Allah Teala'nın lütfuyla olduğu için keramet deniyor. Daha acayip bir şey söyleyeyim size. Söylenecek şey değil ama şimdi topa tutacaklar bizi. Hastayı okuyor mesela. Diyorlar ki falanca nefesi çok kuvvetli. Tabii ilmiyle amil olan kişileri kastediyoruz. Madrabazları, hokkabazları değil ama nefes dua, bunlar tesiri vardır. Eski programlarda da bunu anlattık.
Eyvallah hocam.
Aslında ne oluyor biliyor musunuz? O işin bir farklı bir tarafı var. O anda o takdiri ilahiyedeki o yazılmış olan hadisatın hükmünün kaldırılıp yerine yenisinin yazılması vardır. Ondandır o. Hani sadaka kabul etmeleri, bir şey hediye kabul etmelerinin o alışveriş olsun diye. Çünkü Allah'ın hükümetinde, Allah'ın takdirinde siz bir taşı oynattığınızda tabi bilmem nerede başka bir taş da yerinden oynar. Hepsi bir takdir ölçüsündedir. Dolayısıyla okunduktan sonra bir şey alınmasındaki sebebi hikmet odur. Bir şeyler bir şeylerle yer değişiyor gibi olsun diyedir. Çünkü karşılıksız bunu değiştiren, karşılıksız icat eden, karşılıksız kaim eden ve yok eden Hazreti Allah'tır. Arz edebiliyor muyum? Allah'a mahsustur o bir şey. O öyle bir kudret. Ben şimdi tuhaf mevzulara girmeyeyim. Peki neden bu öldürme mevzunun nasıl şeyi var? Burada da Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam kıssasına işaret ediyor. Musa Aleyhisselam'ın şeriatı vardı. İşte üç hadise vardır biliyorsunuz. Hızır Aleyhisselam'la alakalı. Özet olarak gidelim. Kendilerini gemiye binmek istiyorlar. Almıyorlar. İçi böyle fakir fukaranın dolu olduğu bir gemiye biniyorlar Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam. Hızır Aleyhisselam başlıyor geminin dışından bir şeyleri kırmaya, orasını burasını kesmeye. Ne yapıyorsun diyor ya. Adam bizi aldı, kötülük mü etti yani? Diyor ki ama sen soru sorarsan ben iş yapamam ki. Şimdi benim yolculuğum şimdi şu anda soru kabul etmez. Yani bazı işler vardır sonra sonra gidersin. Bazı işler vardır sormaman lazım. Ben burada bir iş yapıyorum. Şimdi sen yolculuk yapıyoruz seninle. Konuşma bu hususta. Yani ben cevap veremem sana dedi Hazreti Musa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam dedi ki tamam soru sormayacağım bir daha sana. Sonra gittiler. İşte bir çocuğu öldürdü. Yani yolda geliyordu çocuk 13-14 yaşında düşünün. Hızır Aleyhisselam bir tane tokat attı. Çocuk düştü yere öldü. Ne yaptın dedi ya bu günahsız çocuğu. Ama ne dedin ya Musa? Soru sormayacaktın hani. Peki tamam. Bundan sonra soru sorarsam senle ben ayrılalım dedi Hazreti Musa Aleyhisselam. Eyvallah. Özet olarak anlatıyorum. Kısmen de biraz girmiştik bu mevzuya. Sonra bir kasabaya geliyorlar. Orada hiç kimse onlara yemek falan vermiyor. Cimri, adi ve nemrut suratlı tipler. Ekmek bile vermiyorlar, zınlık vermiyorlar yani. Aç, bitap, bir ilaç vaziyetteler. Geliyor Hazreti Hızır. Oradan alıyor, o kerpiçi toprağa çeviriyor, kalıp yapıyor. Eline malayı alıyor, eline bir tahtayı alıyor. Başlıyor orada yıkık bir duvarı tamir etmeye. Ne yapıyorsun diyor yani şimdi sen. Bak açlıktan ölüyoruz. Şu gölgelik yerde oturduk. Böyle zalim, bize hiçbir şey vermeyen halkın binalarını tamir etmekten sen ne anlıyorsun diyor. Peki sonra ne oluyor? Hazreti Hızır Aleyhisselam buyuruyor ki işte bu soru senle benim ayrılığımızın alametidir. Ayrıldık evet. Diyor. Ayrıldıktan sonra mı cevaplayalım?
Hocam bir ara vereceğiz müsaadenizle. Peki. Eyvallah. Kıymetli izleyicilerimiz az sonra huzurlarınızdayız. Kıymetli izleyicilerimiz, Padişah Cariye kıssasında bir mevzuya gelmiştik ki onun içerisinde Hazreti Musa ile Hazreti Hızır'ın arasındaki mevzuyu tam konuşuyorduk da hocam sonuna gelmiştik.
Evet yani şunu anlatıyorduk. Tabip niye zehir hazırlatıyor? Eyvallah. Kuyumcuya kastı ne? Hani bu adam Allah velisiydi, niye bu canına kastetti? Eyvallah. Şimdi ilmi ledün var burada. İlmi ledün devreye giriyor. Bu ilmi ledün meselesini işte Kehf suresinden bakabilirler. Daha evvel de söyledik. Zübdetül Buhari'de Hızır ve Musa Aleyhisselam kıssasına bakabilirler hadislerden, hadis-i şeriflerden okuyabilirler. Muhittin İbn Arabi'den de okuyabilirler. Efendim Hızır Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam kıssasını. Yani gayet güzel anlatılmıştır. Ayetlere dayandırılarak hadisleri de okurlarsa kardeşlerimiz böyle bir vaka vardır. Hızır olarak Kur'an-ı Kerim'de geçmez ama Hızır olarak hadiste geçer.
Eyvallah.
Efendim. Şimdi şunu anlatıyorduk. Üç soru sordu. Üç hadise yaşadı. Üçüne de soru sordu. İkinci sorusunu sorduktan sonra dedi ki bir daha sorarsam ayrılırız. Daha soru sormayacağım. Peki dedi Hazreti Hızır Aleyhisselam da. Fakat duvar hakkında soru sorunca Musa Aleyhisselam Hızır Aleyhisselam ne dedi? Dedi ki hâzâ firâku beyni ve beynik. İşte bu sual senle benim ayrılmamdır.
Eyvallah.
Sonra birer birer anlatmaya başladı. Şimdi kıymetli seyircilerimiz çok dikkatli dinlesinler. Lütfen bu anlattığım bölümü çok dikkatli dinlesinler. Daha evvel hatırlatmıştım ama herhalde Ramazan'da daha farklı kardeşlerimiz de bu programı seyrediyorlardır diye sizlere bunu söylemek istiyorum. Bir kere burada şöyle bir incelik var. Musa Aleyhisselam'a seninle arkadaşlığımız bitti, bu sualle ayrıldı derken Hızır Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'dan üstün olduğu fikrine varmayalım. Öyle bir kanaat taşımayalım. Neden? Çünkü diyor ki alimler Musa Aleyhisselam peygamber olduğu için onun şeriatı Hızır'ı bağlar. Hızır Aleyhisselam da Musa'ya tabiydi. Ne dedi Musa Aleyhisselam? Üçüncü soruyu sorarsam ayrılacağız dedi. İşte Musa Aleyhisselam'ın sözü yere düşmesin diye Hızır Aleyhisselam da senin şeriatın budur. Dedin ki böyle böyle olsun şimdi artık mecbur. Ben senin şeriatını şey yapamam, bozamam. Sen kendin söyledin. Senin sözün şeriattır. Ben de bundan dışarı çıkamam. Şimdi ayrıldık. Demesindeki hikmet budur.
Eyvallah.
Ve o beğenmedikleri İbn Arabi Hazretleri de aynen böyle anlatır. Yani bazılarının dedik hatırlarsanız eski programlarda. Hani Hızır öyle bir ilmi edinine sahiptir ki Musa bile ona çırak olmuştur. Musa Aleyhisselam yok öyle bir şey sakın ha. İnsanların en eftali zaten eftal en faziletlisi demektir ya. Yani faziletlinin de faziletlisi peygamberlerdir. Eftalül enbiya, ekmelül beşer, ahsenül beşer, Hazreti Resul-i Ekrem'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kere bu. Sonra Hızır Aleyhisselam ne buyurdu? Dedi ki ya Musa gemiyi tamir ettim, harap ettim. Çünkü sağlam gemilere el koyan bir eşkıya vardı. Bunlar da fukara, gemilerini almasınlar diye mahsus harap gösterdim. O çocuğa vurmamın sebebi de Allah ilham etti. Allah dedi ki vur öldür onu. Çünkü salih anne babası vardı. Onlar diyorlardı ki ya Rabbi biz sana ömrümüz boyunca hiç asi olmadık. Bizim zürriyetimizden gelen çocuk eğer salih çocuklardansa onu ömrünü uzun eyle. Fakat sana nazımız geçiyor ya Rabbi. Eğer sana şakî asi olacaksa şu masum haliyle ölüversin de cennette biz onun cehennemde oluşunu seyrederek azap görmeyelim diye dua ettiler. Ben de onların duasını kabul ettim. O çocuğu daha günah işlemeden asi olacak o çocuğu ruhunu kabzettirdim. Kabzettirmek için de Hızır'ı vesile eyledim diye anlatıyor. Peki üçüncüsü gördün diyor bu kasaba halkını ne kadar cimri nekes insanlardı. Bu bağ duvarın sahibi ve bağın sahibi olan aslında iki çocuk. Fakat vesayet hakları başkalarında. Bu çocuklar da yani bu iki çocuk da eğer yani para pul ellerine geçmiş olsa tasarruf imkanları olmayacak. Bu duvarın altında da esas babalarının annelerinden kalan hazine var.
Eyvallah.
Bu duvar da yıkılmak üzereydi. Onlar buluğa ermeden bu duvar yıkılsaydı altından çıkan hazineyi bu soysuzlar, bu hırsızlar alacaklardı. Çocuklar da naçar kalacaklardı. Allah Teala'nın merhametiyle bana duvarı tamir et de dayansın. Yani Allah onu tutabilirdi. Orada başka bir şey daha var.
Eyvallah hocam.
Allah Teala onu çöktürmezdi. Allah Teala o gemiyi yakalatmazdı. Hak Teala o çocuğun ruhunu sebepsiz yere de, yani dışarıdan harici bir sebep göstermeden alamaz mıydı? Burada Allah Teala'nın taliminin velilerden insanı terbiyeye memur peygamberler olduğuna işaret vardır. Ve her şeyi sebebiyle yaratması vardır. Sebepsiz Allah'a varmak isteyenlerin de düşünmesi icap eder bu ayetlerde. Fakat bir husus daha var. Sıkıldı mı bilmiyorum kıymetli seyircilerimiz. Derler ki Hazreti Musa Aleyhisselam üç şeyi merak edermiş. Hasırdan bir sepete konulduğum halde nasıl batmadım Nil Nehri'ne?
Eyvallah.
Kıpti geldiğinde ona tokat attım. O anda bana Allah onu öldür demedi. Vurdum, adam öldü. Sonra korkumdan kaçtım. Vicdanen hep sorarmış. Acaba katil mi oldum? Acaba haksızlık mı yaptım diye. Bir de Şuayb Aleyhisselam'ın kızları, ki Şuayb Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ın kayınpederidir biliyorsunuz. Yani Harun Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ın abisidir. Evet. Kardeşi de değildir yani. Ahi olarak geçiyor. Benim bildiğim Harun Aleyhisselam, hani bir sene erkekleri kesiyordu, bir sene kesmiyordu ya, Harun Aleyhisselam daha evvelden doğmuş olan çocuktandı.
Eyvallah.
Musa Aleyhisselam erkek çocuklarının kesildiği sene dünyaya getirdi Hazreti Allah. Hani ayarlasa olmaz mıydı? Yok. Allah Teala öğretmek için, insana sahnelemek için böyle yapar. Kudrete kafa tuttu. Allah da tam kesilecek mevsimde gönderdi hem de. Kucağına gönderdi. Kesilecek mevsimde avucunun içine koydu peygamberi. Onun içinde büyüttü.
Eyvallah.
Onun kucağında büyüttü Musa Aleyhisselam. Aslında Musa Aleyhisselam kıssasına baktığımızda bir tedavi şekli olarak da kuyumcu ve tabibin yaptığı işlere baktığımızda, saraya kadar getirip orada halledilmesi, orada işe çözümü dışarıda değil de içeride halledilmesi ne kadar acayip değil mi?
Eyvallah
o
hocam.
Kıssayı da burada anlatılan Padişah Cariye kıssası arasında da başka benzerlikler var. Neyse uzatmayalım sözü. Şuayb Aleyhisselam'ın Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan gelen şeriatta bir kişi Beni İsrail, Yakup Aleyhisselam, affedersiniz, Yakup Aleyhisselam'ın bir ismi de İsrail'dir. Beni İsrail, Beni Yakup demektir. Yakup Aleyhisselam'ın zürriyetinden. İşte İshak geldi sonra onun soyundan. İshak'tan Yakup, Yakup Aleyhisselam'a İsrail'den Beni İsrail peygamberleri Yakup'tan gelmiştir. Aleyhisselam. Onların şeriatında bir kişi bir şeye yardım ettiğinde muhakkak ücret alacak. Çünkü o kibir alameti olabilir, başka bir şey olabilir, ücret konuşulacak. Fakat Musa Aleyhisselam Şuayb Aleyhisselam'a yardım ettiği halde ücret konuşmadı ve ücret almadı. Acaba ben bu şeriatımı çiğnedim? Bir, neden batmadım ben Nil Nehri'nde? Hasıl olduğu halde nasıl batmadım? Kıpti'yi bir anda fevdi bir şekilde vurmakla öldürdüm. Katil mi oldum? Şuayb Aleyhisselam'dan ücret almadım. Acaba günahkar mı oldum diye düşünür. Ve bu üç meseleye meşgul olurmuş Musa Aleyhisselam.
Eyvallah.
Hazreti Hızır Aleyhisselam. Bak gemiyi deldim batmadı. Allah'ın ilhamıyla çocuğu öldürdüm. Katil olmadı. Bu duvarı tamir ettim. Ücret de almadım diyerek Musa Aleyhisselam müşkülünü çözmüş oldu.
Allah Allah.
Dördüncü müşkül olsaydı dört mesele olurdu. Üç meselesi vardı.
Eyvallah.
Yani bir insanın da ilmi ledünle alakası çözemediği meselelerle, yani kendisi elinden, lütfen burayı çok dikkatli dinleyin kıymetli seyirciler. İlmi ledün bir adama nerede lazım diye sorsalar, rahattır bunun, basittir bunun cevabı. Elinden geleni yaptığın halde hala muvaffak olamadı. Hala efendim üstesinden gelemediğin müşküllerin olabilir. Allah bildikleriyle amel edene bilmediklerini öğretir. Allah'ın bilmediklerini bizzat kendisinin kuluna öğretmesine de ilmi ledün denir. Ölümlünün öğretilişine benzemez o. Ölümsüz ve baki olanın öğretmesi benzemez başkasının öğretmesine. Evet. İşte burada da tabip bu sırları bildiği için bunu şey yapabiliyor. Yani bir hekim düşünün, operatör doktor Mustafa Bey. Adamım ameliyat masasına yatırdı. Ne yapar? Testereyi bilinmeye çalıştırır. Zal zal zal diye üzerinden kanlar fışkırır. Şakır şakır şakır şakır. Oradan kan verirler buradan. Baktığında adam biçiyor yani. Berbat ediyor. Şimdi bu adam hekimdir. Hekim olduğu için ona bir izin vardır. Beri tarafa bak. Şöyle belli bir santimden yüksek bir bıçakla bir adama bir şey sapladığında bilinen ne kadar aydan şu kadar yıla kadar ceza yersiniz. Hele adamı sakat bıraktıysanız. E şimdi burada adamı deliyor, adam hapse giriyor. Orada adamı yarıyor baştan ayağa, damarını çıkartıyor, kalbini alıyor, elini alıyor, seyrediyor. Adama para veriyorlar üstüne. Bir de öyle adama ameliyat olmak için 6 ay evvelinden sıraya giriyorsun. Aman o adam beni ameliyat edecek diyorsun, torpil koyuyorsun bir daha. Kessin diye seni.
Eyvallah.
Manevi şeyler de böyledir işte. Manevi tabibin yaptığı da bu selahiyetle yapıyor. Bu ilimsiz yapsaydı katil olurdu. Ama bu ilmin gerektiği şekilde yapıyor. Neden? Padişah giderse bütün devlet gider. Sadece cariye gitmez. Bütün hazineler gider. Her şey gider. Bu padişah onda murad etmiş. Ve o padişah için o. Nereden anlaşılıyor? Kuyumcu pörsüyünce cariyenin sevgisi kesiliyor.
Eyvallah.
Dolayısıyla şöyle bir kanaati bize uyandırır. Sen burada kalkıyorsun da hala nefsi emmarenin ölüşüne acıyorsun. Nefsi emmare seni kaç kere öldürdü, hiç bunu düşünmüyorsun bile. Hala giden nefsi emmareye acıyorsun. Böyle mi olacaktı diye. Öte yandan padişah gidecek, senin haberin yok. Bin can gidebilir. Başta o imam olmazsa, yarın bir gün bu çıkarttığın terör hadiselerini sen sonra çok mumla ararsın. O düzen gittikten sonra, o insanlar birbirini kırdıktan sonra, herkes birbirine girdikten sonra senin ne ormanın kalır, ne ağacın, ne bayrağın, ne vatanın diye Mesnevi Manevi'de tabibi ilahi padişah çare hikayesinde bunu anlatıyor.
Eyvallah.
İşte nefsi emmare ölmeden veya tamamen nefsi insani gözünden onu düşürmeden fayda yoktur. Toparlayalım mı? Kaç dakikamız var?
Hocam var bir miktar daha vaktimiz ama orada hani bir zehirle yavaş yavaş öldürüyor olması, hani az evvel buyurduğunuz gibi onu aniden değil de cariyenin gözü önünde yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş hastalandırıyor olması.
Çok teşekkür
da
ederim. Yani unuttuklarımı siz hatırlatmış oluyorsunuz. Mustafa Bey, şu elimdeki kitapları düşünün. Şöyle aldığımızı düşünün. Bunu taşıyorsunuz. Şu vaziyette taşıyorsunuz şöyle. Şöyle taşıyorsunuz. O ağırlık. Şu vaziyette taşıyorsunuz. Bir sene, bir saat değil. Senelerce böyle taşıdığınızı düşünün. Artık vücudunuz bir de bu şekli alır. Bu birden, ya senin yükünü alayım de, sen bunu al, ben pat diye aşağı düşerim. Bu zaten beni aşağı çekiyordu. Bunu aldığımda ben yıkılırım. Öyle yapmaz. Mürşitler böyle yaparmış. Alır. Biraz bu tarafa, bu tarafa dengelemeye başlar. Biraz daha bu tarafa indirir. Dengelemeye başlar. Sonra bunu buradan indirir. İkisini dengede tutar. Sonra birleştirir. Şöyle yaptırır. Sonra bak koya da biliyorsun bunu der. Kor, adam ayağa kalkarmış. Nefsi emmaredeki bir hastalığı sen küt, yani öyle anlatır mı bizim hocalar falan. Terk et işte falan filan. Ne koyacaksın yerine? Mesela belli alışkanlıklardan vazgeçirmeye çalışıyor şimdi modern tıp. Ne yapıyor? Sigarayı bırakacak, sakız çiğneyeceksin diye.
Eyvallah.
Çünkü bu ağız alışmış böyle devamlı durmaya. Bir şey yapacak bu. Parmağını emecek hali yok. Oraya bir şey bul diyor. Ben de öyle irade vardır ki bilmem ne. Yok. O yine bir iş bulmuştur. O irade derken tamam ağzını almıyordur sigarayı ama başka bir saha bulmuştur yine. Yerine bir şey koymuştur yani. Yerine hiç koymadan olmaz. Dolayısıyla burada zaafın gözden düşmesi var. Ona meyil olduğu müddetçe o vuslat isteyecektir. Ona ne meylettiriyordu? Renk.
Eyvallah.
Renk cazibesi ona meylettiriyordu. O rengi en önce ondan sildi. Ondan sildi, sonra ölse de kurtulsam noktasına getirdi zaten. Dolayısıyla aslında mürşit, kılıklı, mürşit meslekli insanlar ne yapar? İnsandaki zaaflar ve onsuz yaşayamayacağı şeyleri onun karşısında ilk önce ne yapar? Aynı padişahım lütfen burayı çok dikkatli dinlesin. kıymetli seyircilerimiz. Aynı padişah hikayesinde olduğu gibi. En önce bir kere ona aşkı, hakiki aşkı gösterebilecek bir nur zuhur eder, ettirir. Onunla bir alakalı ona bir teslimiyet başlar. Problem hallolmamıştır. Dağ gibi meseleler vardır, daha bekliyordur. Fakat onun sözünü dinlemekle beraber artık başka bir yerden telkin, yalnız olmadığını bilecek şekilde bir telkin almaya başlar. Akıl kalple beslenir. Zaaflarda duruyordur. Onu yıkabilecek, hasta edecek zaaflar. Yavaş yavaş o zaafların gözünden düşmesini, tercih sıralamasından düşmesini sağlayacak şekilde de bir eğitim verir. Bunun yanında başka güzellikleri de verir. İnfak etmeyi öğretir ona. Hazineden verdi. Hazinesinin anahtarını da verdi. Değil mi?
Eyvallah.
Daha evvel herkese danıştı, istişare etti. Bunları da gösterdikten sonra tek kurtuluş kapısının kendisi olduğunu gösterdi aşk ve ilahi nur. Ona tabi kıldıktan sonra artık yavaş yavaş diğer parlaklıkları söndürecek ve gözünden silecek noktaya getirir. En alttaki altını en üst noktadaki altın seviyesine çıkartarak kaplamayı veya simya ile o maddeyi altına çevirmeye başlar. İşte burada da yapılan şeyle beraber padişah burada aklıma at, kalbe tabi oldu. Nefsi insani, beden bu hususta nefsi emmarenin istilasındayken kalbindeki o şerbetle, ne o şerbet? O şerbet yaptı, zehirli bir şerbet yaptı. Hem içinde şeker var, hem zehir var. Şerbet, zikir, zikullah. O zikullahla bir insan la ilahe illallah, la ilahe illallah. Bu nurla birleşti, bu muhabbetle birleşti. La ilahe illallah. Yavaş yavaş zehirler, yavaş yavaş o gözünün önünde canlanan şeyler birer birer kaybolmaya başlar. Aşkı besler la ilahe illallah. Bir yönüyle de aşka mani olanları öldürür. Kurutur dibini. Gıdım gıdım. Hem zehirdir hem panzehir. Sohbet vardır. Sohbetle de bunu yapar. Bir yandan kalpten alır. Alır yükseğe dökerim diyor ya. Suyu alçaktan çekerim. Çeker yükseğe dökerim. Kelime-i tevhid çekti. La ilahe illallah. Ben Mevla'yı zikrederim. Anın için inlerim diyor. Tesbihattır o. La ilahe illallah. Nakşi usulünde de vardır o. Şu da vardır. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Suyu alçaktan çekerim. Çeker yükseğe dökerim. Ben yükseğe dökerim ya, alçağa dökmüyor çünkü. Yükseğe döküyor. Neden? Kalbe döküyor.
Eyvallah.
Ben Mevla'yı zikrederim. Anın için inlerim. İşte bu inlemeyle, zikir tadıyla meşgul olurken bu onu ihya ediyor. Bir yandan zaaflarını da imha ediyor, kuruyor, pörsüyor. Artık beden de, nefsi insani de o zikirsiz, o tefekkürsüz yaşayamıyor. Diğer şeyler gözüne kötü görünüyor, çirkin görünüyor, yok mesabesinde görünüyormuş.
Eyvallah.
İşte bunu anlatıyor. Ölmez de güzelliğini gösterebilecek şekilde olursa yine aklını çeler. Yine aklını çeler. O yüzden onun gözden düşebilecek zikir, kalp, akılla beraber birleştiğinde doğru yolda gittiğini nerede anlarsın? Senin nefsani olacak ve seni yıkacak şeyleri çirkin görmeye başladığın zaman o zikrin ve fikrin sende tesirde başlamıştır mesela.
Eyvallah. Çok teşekkür ederiz hocam. Efendim, şu mevsimin bütün güzelliklerini hanelerimizde, hem gönül hanelerimizde hem de evlerimizde yaşamamız temennisiyle, bu öğütleri de inşallah hayatlarımızda unutmamamız duasıyla ekranları başındaki tüm izleyicilerimizi selamlıyoruz. Dualarınızdan bizleri de unutmayın. Önümüzdeki hafta tekrar huzurlarınızda oluncaya değin. Hayırlı geceler, hayırlı sahurlar, hayırlı Ramazanlar.